Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına yelken açmak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış. Bu bölümde size yeniden ilginç hikayelerle misafir olacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Bu podcast'te dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak olan hikayelerin tadını çıkarın. Malum Dolmabahçe serisi devam ediyor ama Dolmabahçe serisinin dosyasını hazırlarken de bayağı bir yıprandım. Bu arada hemen bir arkadaşımın kapısını çaldım. Hem ben biraz küçük bir mola vereyim hem de onun bilgilerini sizinle paylaşayım istedim. Kendi çapında değerli araştırmaları olan değerli dostum Oktay Türkoğlu'yla kitabeleri, hat sanatının dönüşümünü, bıraktığı izleri kentte yakalamaya çalıştık. Dolmabahçe serisi devam edecek ama bu böyle renkli bir konu olarak araya gelsin. İki bölüm halinde planladık biz bunu. Oldukça uzun ve keyifli bir sohbet oldu. O yüzden iki bölüm arasında fazla zaman olmayacak. Onu da söyleyeyim size. Hemen ikinci bölümü de ekleyeceğim buna ki hani uzun bir arayla siz de muhabbetten mahrum kalmayın diyeyim. Hat sanatı ve kitabeler benim özellikle araştırdığım şeyler. Turlarda genelde mezar taşları olsun veyahut da binaların kitabeleri olsun vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü tarih ve kültür bir şekilde yazıyla aktarılıyor. O sürekliliği koparmak geçmişle olan bağların da kopmasına neden oluyor. İşte bu keyifli sohbet iki bölüm halinde yayınlanacak. Bu arada hemen belirteyim, haliyle görsel mevzulardan bahsettik. Program içinde de birkaç defa zaten bunu tekrarladım. Programın içinde bahsettiğimiz yerlerin, yazıların ve kitabelerin örneklerini Kulak Uleması'nın sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz efendim. Keyifli dinlemeler olsun. Merhaba Oktay, hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk, merhaba. İyiyim. Sizleri sormalı.
Vallahi iyilik, sağlık. Hala daha bu mevcut şartlarda kendimizi korumaya çalışarak akıl ve ruh sağlığımızı unutmadan, eksik etmeden ortaya yeni bir şeyler koyarak üretmeye devam ediyoruz. Senin de bu kafada olduğunu bildiğim için hemen senin kapını çaldım. Dedim o zaman gel şöyle güzel bir şey yapalım. Sen de beni kırmadın. Çok teşekkür ederim. Uzmanı olduğun konu hakkında hem beni hem Kulak Uleması dinleyicilerini aydınlatmanı rica edeceğim senden. Efendim Oktay oldukça derinlikli araştırmalar yapan yazılarla, paylaşımlarla sosyal medya üzerinden. Şöyle bir bahsedelim, hani bu sende nereden ortaya çıktı? Araştırma konunu olan kitabeler ve güzel yazı diye çevirebileceğimiz hüsnü hat üzerine merakını tetikleyen şey ne oldu? Önce bir onu öğrensek, ondan sonra zaten inşa edecek olduğumuz binada çok daha sağlam temellere oturmuş olur.
Eyvallah, teşekkür ederim. Güzel sözlerin içinde ayrıca teşekkür ederim. Esasında ben üniversiteye başlamadan evvel İstanbul'u gezmeye başladım lise son yılları. O senelerden itibaren yaklaşık 8-9 senedir bilfiil İstanbul'u geziyorum. Çeşitli noktalarını, özellikle tarihi yarımada olmak üzere. Bu gezilerim sırasında tabii birçok şeye merak saldım. Bu meraklarım içerisinde son 2-3 yıldır özellikle bu kitabe konusu ilgimi çekiyor. Biraz hat sanatı bağlamında tabii kitabelere eğiliyorum. Hat sanatı deyince de hüsnü hat, güzel yazı bağlamında biraz kitabelere eğiliyorum. 2-3 senedir dediğim gibi bunlara biraz kafa yoruyorum. Bu bağlamda işte çeşitli araştırmalar hem arşiv niteliğinde, içeriğinde resimlerin olduğu, bilgi kaynaklarının olduğu çeşitli araştırmalara girdim. Yani merakımı tatmin etmek için esasında bu işin içindeyim. Paylaşımlarımı da bu bağlamda yapıyorum.
Aynı zamanda bazı gruplarda da paylaşımlarda bulunuyorsun yanlış bilmiyorsam. Onları da paylaşırsan sevinirim.
İstanbul Sevenler Cemiyeti diye bir grubumuz var.
İsim güzel.
Orada İstanbul'a, evet aynen öyle. Aslında şeye dayanıyor, İhtifalci Ziya Bey vardır. Grubun onursal başkanı da o. 1911 senesinde İstanbul Muhipleri Cemiyeti diye bir grup kurmuş.
Doğru.
Oradan hareketle kurulmuş bir grup. Ben kurucu değilim ama oraya sonradan dahil oldum ve çeşitli işte sevdiğim arkadaşlarım, ağabeylerim var orada. Orada paylaşım yapıyorum. Bir de Defteri Meşahir diye bir grup var. Orada da işte özellikle tanınmış, ünlü şahsiyetlerimiz, bizim tarihimize değinen tabii, dokunan kişilerle alakalı paylaşımlar yapılıyor. Orada da çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Ayrıca Twitter'da İstanbul'u dinliyorum Okullar hakkında bir zamanda tabii sayfa açtım. Yavaş yavaş o da büyüyor. Oradan da paylaşımlar yapmaya çalışıyorum.
Tatmin edici ve bilgilendirici yazılarını bulabilirsiniz. Şimdi o zaman yazı dedik. Bir orada bir duralım artık. Yazı, insan yazıyor, söz uçuyor, yazı kılıyor. İnsanın ilk dönemlerinden itibaren kendi varlığını göstermek ve bir sonraki kuşaklara iz bırakabilmek, tecrübelerini aktarabilmek amacıyla geliştirdiği bir kavram yazı. Ama galiba farklı kültürlerde farklı estetik yaklaşımlar olsa da galiba bunun en ayrıcalıklı ve derinlikli olanı İslam yazısı olarak gelişen Arap harfleriyle diye biliyorum ben. Sazı sana vereyim, sen çal, ben dinleyeyim burada.
Eyvallah. Dediğim gibi evet, aslında yazı ile insanlık tarihi paralel. Yani insanın olduğu her yerde yazı olmasa bile, yani bugünkü anlamda, bildiğimiz anlamda semboller dizine olarak bildiğimiz harfler, alfabe olmasa dahi insanlar bir şekilde iz bırakmak istiyorlar. Bulundukları dünyada bir eser bırakmak istiyorlar. Var olduklarının bir yansımasını aslında dünyalarına nakşetmek istiyorlar. Güzel yazı dendiğinde de söz gelimi hieroglifler aklımıza geliyor. Mısır uygarlığının ortaya çıkarttığı bir yazı türü aslında bu. İstanbul'da da bunun bir örneğini görebilmek mümkün. Sultanahmet Meydanı'nda 3. Tutmosis'in sarayından Bizans devrinde getirilen dikili taşın üzerinde hieroglif örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar oldukça stilize. Aslında biraz önce de bahsettiğim o Arap yazısı, İslam yazısına da aslında bir şekilde ilgi kuran bir yazı türü diyeyim. Buradan Arap yazısına, bizimle ilgisi daha yakından olan yazıya geçiş yapalım. Arap yazısı dendiğinde de tabii aklımıza Kur'an'ın inzal olmasından sonraki yüzyılları algılamamız gerekiyor. Çünkü Arap yazısı estetik bir şekilde gelişimini Kur'an'ın indirilmesinden sonra kazanıyor. Aslında hemen de ola gelen bir şey değil bu. Kur'an'ın inzalinden de yaklaşık 200 sene falan geçmesi gerekecek. Harflerin estetik boyut kazanabilmesi için tabii Kur'an inzal oluyor. İlk indirildiğinde hıfz ediliyordu. Yalnızca ezberleniyordu. Yazıya yazıya geçirilmesi daha sonraki aşamalarda oldu. Bilindiği üzere kitap haline getirildi Kur'an-ı Kerim. Daha sonra ilk yazı türleri yavaş yavaş ortaya çıktı. Nedir bu ilk yazı türleri sanatsal açıdan? Kufi ve Makali gibi yazı türleriyle Kur'an yazıldı. Bu yazı türlerinin örnekleri Kur'an'ın ilk nüshalarının bazı örneklerini de Türk İslam Sanatları Müzesi'nde görebilirsiniz. Yine Sultanahmet Meydanı'ndaki Damat İbrahim Paşa Sarayı'nda.
Burada galiba senin dediğin vurguda biraz da bir hadisin etkisi var. Allah güzeldir ve güzeli sever. Haliyle Allah'ın sözleri olduğu için Kur'an-ı Kerim'de güzel yazılmaya devamlı bir gayret gösteriliyor.
Aynen öyle. Hattatların zaten çıkış noktalarından birisi de bu. Bu söz özellikle çokça levhalarda kullanılmış bir söz. Ve hat sanatıyla da oldukça ilintili bir söz. Allah güzeldir ve güzeli sever. Dolayısıyla Kur'an'ın yazılması, Kur'an'ın yazıya geçirilmesinden sonra güzel bir şekilde yazılması, hem okunaklı hem de estetik bir biçimde yazılması, sonra etrafının tesiplenmesi örneğin, hep bununla ilişkiliydi. Makli ve Kufi demiştik. Onun bazı örneklerini İbrahim Paşa Sarayı'nda rastlıyoruz. İstanbul'un çeşitli noktalarında da özellikle 15. yüzyıl ve 16. yüzyılın ilk yarısına kadar çeşitli yerlerde bu yazı türü örneklerine de rastlıyoruz. Mesela Beyazıt Camisi'nin minare kaidelerinde makali tarzda yazılmış İhlas Suresi ve Dörtlü Elhamdülillah yazıları bulunmaktadır.
Ama onlar çok güzeldir. Benim de gerçekten İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda dikkatimi çeken bir estetiğe sahipti onlar. Buradan dinleyenlere de bir kez daha hatırlatalım. Yolunuz eğer bir şekilde düşecek olursa o bölgeye, Kapalı Çarşı, Bayezid, İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde sadece caminin içindeki hat levhaları değil, o caminin etrafında süsleyen çok güzel eserler var. Ben burada şimdi aslında biraz daha devam etmeden hemen şu makili ve kufi dediğimiz daha köşeli yazıların yanında gelişen dört tane daha arkadaşı var bunların. Bunların hepsine bir altı kalem diyorlar yanlış bilmiyorsam. Biraz da o altı kalemden, aklamı sitteden bir bahsedelim ki ondan sonra yolumuzu bence o biraz daha aydınlatacak gibime geliyor.
Evet, doğru bir noktaya temas ettin. Kufi ve Makali ile başladık. Daha sonra Aklam-ı Sitte denilen aslında işte altı temel yazı türü. Nedir onlar? Sülüs-i Reyhani, Muhakkak, Tevki, Rika, Nesih yazıları ortaya çıkıyor. Ve esas olarak hat sanatının gövdesini de bunlar oluşturuyor.
Bu arada dinleyenlere de söyleyeyim. Bunların hani hepsi birbirine benziyor gibi geliyor ama detaylı bir şekilde baktığınızda aradaki farkı görebiliyorsunuz. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim, programda bahsettiğimiz o yazı türleri ve çeşitliliğini Kulak Uleması'nın sosyal medya hesaplarından da bulabilirsiniz. Aradaki farkları gözlemlemek amacıyla size de faydası olur diye düşünüyorum. Sözünü kestim, lütfen bu minvalde devam edelim.
Tamam, aklam sitte dedik. Bu yazı türlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte kufi ve makali gibi yazı türleri biraz geri planda kalıyorlar. Ve bunların içinden de özellikle mimari eserlerde, dolayısıyla kitabelerde daha çok sülüs yazının da daha çok celi olanı, bugünkü tabirle söyleyecek olursak iri puntalarla yazılmış hali tercih ediliyor kitabelerde. Şimdi yavaş yavaş İstanbul'daki ilk kitabelere girelim. Bu bağlamda karşımıza çıkan ilk kişi Osmanlı hat sanatı ekolünün de kurucu ismi olan Şeyh Hamdullah. Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da taşa mahkuk, taşa kazınmış 3 tane kitabesi var günümüze ulaşan. Firuza Camisi, Beyazıt Camisi ve Davutpaşa camilerindeki Arapça kitabeler. Şeyh Hamdullah çok önemli bir miat aslında Osmanlı hat sanatı için. Çünkü daha evvelinde Yakut-u Mustasimi denilen bir hattat var. Bu hattat, hattatlığa asıl şeklini veren kişi. Yani daha evvelden okunaklı bir yazı, okunaklı yazı yazmak ehven olarak görülüyordu ve okunaklı yazı yazan kişilere katip deniyordu. Fakat o okunaklı yazıdan alıp daha estetik boyuta çıkaran kişi yazıyı formel olarak Yakut-u Mustasimi olmuştur ve katipliği aslında hattatlığa evrilmiştir bir bakıma. Şeyh Hamdullah'ın da bir özelliği Şehzade Bayezid ile Amasya'dan arkadaşlığı var. Şehzade Bayezid sultan olunca İstanbul'a geliyor, yanına da Şeyh Hamdullah'ı alıyor. Onun hamiliğini sürdürüyor burada da.
Şimdi burada devam etmeden Yakut'la ilgili küçük bir soru sorayım sana. Bildiğim kadarıyla Arap yazısının daha önceki dönemlerden farkını ortaya koyan ve eğimini, dikliğini, ölçülerini oluşturan da galiba Yakut-u Mustasimi, doğru mu?
Evet, aynen öyle. Yakut-u Mustasimi'nin öyle bir kırılma noktası olduğunu söyleyebiliriz. Şeyh Hamdullah da bu Yakut-u Mustasimi'nin yazılarını Sultan Bayezid'in tabii etkisiyle, çünkü o onun hamiliğini üstleniyor ve ondan bir talepte bulunuyor. Hat sanatı tarihlerinde böyle geçer. Yakut'un yazılarını veriyor. Yakut'un yazılarını iyice incelemesini, oradaki güzel harfleri seçmesini ve daha sonra kendi hat tarzını yansıtarak yeni bir şeyler, yeni bir usulde yazmasını talep ediyor Sultan Bayezid ondan ve Şeyh Hamdullah denilene göre yaklaşık birkaç ay ve inzivaya giriyor. Yakut'un harflerini inceliyor ve kendi yazı şivesini bunun sonucunda ortaya çıkartıyor.
Bu yeni hat ekolü yaratıldıktan sonraki süreci biraz şey yapalım ama bu arada yani benim İstanbul'da en sevdiğim kitabelerden bir tanesi Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun, yani o birinci avlusuna girerken gördüğünüz kitabe, ondan da çok küçük bir bahsedersen. Çünkü kolay bir şey değil. Yani bir labirent olsa çözülecek bir labirent değil. Bir yumak olsa çözülebilecek bir yumak değil. Onu yapan, yanlış hatırlamıyorsam, Yakup Sofi'ydi. Doğru değil mi?
O babası oğlu tarafından, Ali Sufi tarafından yetinmiş bir yazı o.
Biliyormuşum.
Şöyle bir şey var hat sanatı tarihimizin başlangıç evreleri için. Amasya'da çıkan bir ekol var. Bu Şeyh Hamdullah ve onun ekibi. Bir de Edirne'de çıkan bir ekol var. O Edirne ekolünü aslında temsil ediyor. Ali Sufi ve Yahya Sufi efendiler. Bunlar İstanbul'da işte söylediğin üzere Bab-ı Hümayun üzerindeki kitabeyi Ali Sufi tarafından yazılmış. O yazının bir özelliği müsenna olarak yazılmış olması. Müsenna yani simetrik aynalı bir yazı. Tam ortasına çizgi çektiğinizde her iki tarafı da birbirinin üstüne tam denk gelecek şekilde yazılmış. Hakikaten üstadane bir yazıdır ve zamanının çok ötesinde bir yazı. Halen yani sonraki yüzyıllarda bile hat sanatı gelişme grafiğinde olmuş ve arkada bırakmıştır yazı sanatını. Ama o yazı hakikaten
bu bir de emekleme çağı
başarmıştır. Aynen öyle. Emekleme çağı ürünü olmasına rağmen muazzam bir yazı.
Muazzamdı. Şimdi bu dedik yani Şeyh Hamdullah, yani kronolojik olarak gidiyoruz. Bu bahsetmiş olduğumuz yazı Hamdullah'tan önceydi. Şimdi Hamdullah'ın sonrasına doğru gidelim. Benim yine sevdiğim isimlerden biri var Süleyman döneminde. Her ne kadar kendine ait bir ekol yaratmamış olsa da çok güzel ve estetik eserler bırakmış Karahisari var.
Evet tabii. Yani Ahmet Karahisari. Aslında onun kısa da olsa süre gelen bir ekolü var.
Öyle mi? Bilmiyordum onun bir ekolü olduğunu.
Yani ama şöyle bir ekol, kendisinin çırağı olan, talebesi olan Hasan Çelebi dahi o öldükten sonra o ekolü terk etmiştir. Yani çok kısa süren bir ekol Ahmet Karahisari. Süleymaniye Camisi'nde gördüğümüz birçok yazı Karahisari üslubunu. O yazmamıştır ama o Karahisari üslubunu gösteren yazılardır. Celi Sülüs yazılardır. Diyelim buradan halk sanatına fazla dalmadan
Değil mi?
bir
Çünkü
kitabe
çıkamayacağız galiba oradan.
çıkamayacağız. Bir, yani İstanbul ve kitabeler ilişkisi bağlamında devam edelim
Tamam üstad.
istersen.
Üstad olan sensin. Sözü
Estağfurullah.
ehline vermekte fayda var. Buyurun efendim.
Şöyle bir şey, kitabeler nasıl meydana geliyor? Bundan bahsetmek isterim ilk olarak. Şimdi kitabe olarak karşımızda gördüğümüz bir şey, böyle basit bir şekilde bizim gözümüze gözükebilir. Fakat birçok katmanı içeriyor aynı zamanda. Öncelikle bir kitabenin meydana gelebilmesi için bir yapının inşa edilmesi lazım. Bir yapının inşa edilmesi için ise bir baniye ihtiyaç var. Yani o yapıyı yapılması için bir sermaye sahibine ihtiyaç var. Bu bani o yapıyı yaptıktan sonra üzerine bir kitabe koymaya karar verir çoğu kez. Bu kitabenin koyulması için de orada o kitabenin taşa kazınması için bir yontana ihtiyaç vardır. Bir hakkaka ihtiyaç vardır. O bir şiirse bunun için bir şaire ihtiyaç vardır. Daha sonra ise bir yazıcıya ihtiyaç vardır. Yazıcı dememin özel bir sebebi var. Çünkü her yazı yazana hattat unvanı verilmiyor. Çünkü okunacak şekilde yazı yazana katip, hüsnü hat yani güzel yazıyla uğraşana hattat deniyor. Böyle bir ayrım var. Bu bağlamda İstanbul'daki kitabelerin neredeyse yarısı katip, yarısı hattat işi olduğunu söyleyebilirim. Katipler arasında hattatlar arasında da katiplere yaklaşanlar da hesaba katmak lazım. Şimdi bir hattat da aynı zamanda kitabe şeklinde yazmıyor. Kendi aharlı kağıdının üzerine yazıyor bu kağıdı, yazıyı. Sonra o kağıt üzerinden çeşitli metotlar var işte iğneleme, kareleme gibi büyütmek için, taşa geçirmek için. O yöntemlerle özel bir biçim veriliyor. Bir hakkak tarafından, yontucu tarafından, taş ustası tarafından ya da o kitabeye geçiriliyor. Yani hakkakların işi de çok önemli bu arada. Birçoğunun ismi hattatların nazaran mahfuzdur. Pek bilinmez. Fakat onların işini doğru ve güzel yapması o yazının da o kitabeye güzel bir şekilde yansımasına vesile oluyor. Mesela Sami Efendi gibi çok büyük bir hattat 19. yüzyılın kendine özel bir hakkakı var. Yani sadece o hakkakla çalışıyor. Aksi takdirde yazısının, tabii yazdığı yazının ne kadar büyük bir hat sanatçısı olursan ol, o yazı kitabeye düzgün bir şekilde geçirilmediği takdirde başarısız bir yazı olarak
Ha, bu
anılacaktır.
günümüzdeki Hollywood sinemasında olan bu belli yönetmenlerin belli oyuncularla çalışması gibi bir durum galiba.
Evet, aynen öyle bir analoji.
Bu arada galiba sadece bununla da yetmiyor. Yani bir de bir şiir olması gerekiyor. Şiirleri yazanın o güzel yazı İyi kaleme alan kişi kadar bir önemi var.
Çoğu kitabe şiir formatında yazılıyor olduğunu söylemiştim. Bu şiirlerin genellikle son beytinde veya son mısrasında harflerin rakamsal değeriyle ilgili bir hesap, ebced hesabı devreye giriyor. Bununla ilgili olarak aklıma benim Çorlulu Medresesi kitabesi geliyor. Devrin Talik Hat Üstadı Durmuşsade Ahmet tarafından yazılan bir kitabe bu. Şairi ise Dürri Mahlaslı bir şair. Kitabe Türkçe bir kitabe fakat son mısrası yani ebced hesabının yapıldığı son mısra Arapça olarak kaleme alınmış. Aslında iktibas denilen bir söz sanatı bu. Arapça olarak şu yazıyor. Aslında hepimizin bildiği bir söz. Men allemeni harfen gat seyyerani abden. Hazreti Ali'ye izafe edilen bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlamındaki bu ifade.
Çorlulu Ali Paşa Medresesi tramvay yolu üzerinde Çemberlitaş'a yakın bir konumda ağırlıklı olarak nargile tiryakilerinin çokça ziyaret ettiği bir yerdir orası. Biraz da bağlamından kopartılmış bir mekan. Eğer yolunuz düşerse bu güzel şiiri ve hat eseri görebilirsiniz.
Bir kere burası bir medrese. Medresede böyle bir sözün iktibas edilmiş olmasının bir değeri ve anlamı var. Aynı zamanda son mısra bu aktardığım mısranın harf değerlerinin toplamı 1120 tarihini veriyor hicri olarak. Miladi olaraksa 1708'e tekabül ediyor bu. Ki medresenin yapıldığı tarih bu. Anlayacağınız şair Dürri bir taşla iki kuş vurmuş oluyor böylece.
Bir de galiba şey var, bu çeşme var yanlış hatırlamıyorsam. Bu Hekimoğlu Ali Paşa'nın bir çeşmesi var galiba. Onda da enteresan bir şey olması lazım.
Evet, aynen öyle. Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi Kabataş'ta. Dört cepheli bir meydan çeşmesi esasında. Bu iki cephesinde kitabe var bu çeşmenin. Talik hatla yazılmış. Manzumesi Seyit Vehbi denilen tarih düşürmekte oldukça usta bir ismin kaleme aldığı bir manzume. Seyyid Vehbi aynı zamanda Surname-i Hümayun, Levni'nin minyatürlediği eserin de şairidir. Yani devrin meşhur şairlerinden birisi. Bu abartıya gitmiş biraz, öyle söyleyeyim. Marjinal bir örnek bu. Her mısrasında bu sefer şair Vehbi yapının yapıldığı 1145 tarihini, yani 1732 miladi tarihini düşürecek şekilde şeyi yazmış, şiiri yazmış. Yani bu aslında bugünkü zihniyetle pek anlayamayacağımız bir şey. Şu anlamda bugün serbest şiir var artık. Herkes oturduğu yerden rahatlıkla şiir yazabilir neredeyse, ama divan şiiri koşullarında
Posta gazetesinde gördüğümüz örneklerle beraber
tabii,
yurdum
evet.
Şairleri.
Ama o zamanlar divan şiiri birçok kalıp, yani formel kalıp içeriyordu. O kalıplar neydi mesela? Redif, kafiyeler olacak, söz sanatları olacak içerisinde ve aruz ölçüsü. İnanılmaz yani, bir şairin elini kolunu bağlayan bir özellik bu. Tabii aynı zamanda şiire ahenk veren şey bu. Bir de burada harflerin bütün rakamsal değerlerinin 1145'e sabitlediğini göz önünde bulundurursak, şairin ne kadar özgürlük alanı, dar bir alanda daha doğrusu, bir mucizeyi aslında yarattığını görebiliyoruz.
Elinin altında var mı bu şiirden veya ezberinde bir örnek verebilir misin bu şiirden?
Sadece son beytini vereyim. Güzel ve akıcı bir şiirdir aynı zamanda. Son beytinde diyor ki, Muhammed Mustafa ruhuna bu ab-ı hayat aktı. 1145 tarihine denk geliyor burada her harf. Ne dilcu çeşme yaptı fi sebilillah Ali Paşa. Yine buradaki harflerin toplamı 1145 tarihini veriyor. Evet, buradan şairlerden hattatlara giriş yapalım. Şeyh Hamdullah'la aslında bir girizgah yapmıştık. Hat sanatı, hat kelime anlamı itibariyle çizgi demek. Çizgilerin bir araya gelmesi harfleri, harflerin bir araya gelmesi de kelimeleri ve ifadeleri oluşturuyor. Hat sanatı da esasında kelimeleri ve ifadeleri güzel yazma sanatıydı. İstanbul açık hava bir hat sanatı müzesi gibidir aslında. Dini menşeili bir sanat bu hat sanatı, ama zamanla la dini, din dışında da çeşitli ürünler ortaya koyulmuş. Bu anlamda İstanbul'un birçok yerinde hat sanatı, güzel yazı örnekleri de rastlayabilmek mümkün. İşte dediğim gibi 6 yazı türü vardı, fakat bunlardan daha çok celi sülüs yazı tercih edildi. Bunlara 18. yüzyılda bir yazı türü daha ekleniyor. Nestalik yazı diyorlar buna İranlılar. İran menşeli bir yazı türü esasında. Fakat 18. yüzyıla geldiğimizde bu Lale Devri ile birlikte Şeyhülislam Veliyüddin gibi, Dedezade Mehmet Said gibi, onun öğrencisi Esadül Yesari ve onun hem öğrencisi hem de oğlu olan Yesarizade Mustafa İzzet gibi talikatla iştigal etmiş birçok hattatın kitabelere yansıyan eseri mevcut İstanbul'da.
Bu arada hani saydın bunların hepsini, ama ilk saydığın Veliyüddin Efendi'yi söyleyelim, İstanbul'da yaşayanlar veya İstanbul'da yaşamayanlar da bir şekilde duymuşlardır adını. Günümüzde Türkiye Jockey Kulübü'nün de merkezinin bulunduğu ve heyecanlı at yarışlarının yapıldığı Veli Efendi Hipodromu'ndaki bu Veli Efendi, Veliyüddin Efendi, adam aynı zamanda hattat ve sadrazam. Yanlış bilmiyorsam.
Şeyhülislam yani.
Özür dilerim. Şeyhülislam.
İşte Veli Efendi Hipodromu ve o alanın aslında Zeytinburnu'ndaki sınırları içerisinde daha doğrusu büyük bir arsa sahibi. Hem de hattat, bu tür ilgiler olabiliyor. Son saydığım isim bu talik hattatları arasında Yesarizade Mustafa İzzet bilhassa önemlidir. Çünkü kendisinin İstanbul'da yüzü aşkın eseri vardır. Yani bu bir abartı sayılmamalıdır. Yüzü aşkın eserini görebilmek mümkün İstanbul'un muhtelif noktalarında. Aklına gelen ilk yerler mesela Gülhane'deki Alay Köşkü üzerindeki, pencereler üzerindeki talik hattlar. Hemen karşısında Baba Ali üzerindeki talik hattlar. Sonra biraz daha ilerleyelim, Galata Köprüsü'nü geçelim. Nusretiye Camisi'nin giriş kapısı üzerindeki ve Sebili ve Muvakkithanesi'nin üzerindeki talikatlar hep Yesarizade'nin hattıyla kaleme alınmıştır.
Peki o zaman sana bir şey sorayım. Yesarizade de Yesari miydi?
Bu da benim epey kafamı kurcalamış bir şey.
Bu arada hani dinleyenler için söyleyelim. Yesari Osmanlı döneminde solaklar için, yani sol elini kullananlar için kullanılan bir tanımlama. Yesarizade solağın oğlu, yani babası solak olduğu için kendisi de bu şekilde anılıyor. Yani solağın oğlu Mustafa İzzet diye anılıyor. Şimdi Oktay da diyor ki ben de merak ettim. Güzel oldu bu. Evet Üstad, sen
yani,
deyiz.
Yani Esadül Yesari babasının sol elle yazdığı belli de Oğlu muhtemelen sadece bir mensubiyet bildirmek için Yesari
Ha,
Zerre'yi
babası da Hattat.
haliyle kullanıyor. Tabii babası Esadül Yesari, asıl Talik, büyük usta. O. Yesarizade de tabii az kalmaz ondan, geri kalmaz ama
Eyvallah.
öyledir. Bir de Hattatlar ve imzaları ilişkisine gelelim. Her Hattat eserine imza atmıyor. İmza atma geleneği daha çok 19. yüzyılla birlikte gelenek haline geliyor. Daha evvel kimi eserlere imza atılıyor, kimilerine atılmıyor diyebiliriz. Bu atılmayan imzaların bazılarının hangi Hattatlara ait olduğunu bazı referans kitaplardan bilebiliyoruz gene de. Nedir o referans kitaplar? Devhatül Küttab gibi, Tuhfe-i Hattatin gibi Hattatların biyografilerini içeren kitaplar. Bazen de bazı Hattatlar bazı eserlerine imza atarlar, bazılarını atmazlar. Demin sözünü ettim. Esadül Yesari, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi, Eyüp'teki esere, yazdığı esere imza atmıştır. Emirgan'daki çeşmeye, Çınaraltı Çeşmesi olarak bilinen çeşmeye imzasını atmıştır. Fakat Abdülhamit Medresesi Eminönü'ndeki yazısına imzasını koymamıştır.
Peki burada
Burada
sana
da
bir şey sorayım. Bu dönüşümün sence sebebi ne? Sen ne düşünüyorsun? Yani erken dönemlerde anonim bırakmaları ve ileriki yıllarda bir imza atmaya başlamaları, bu aslında Lale Devri ile beraber dönüşen sosyal hayatın sonucu mudur, değil midir? Benim aklıma hemen o geldi.
evet, yani bir ilgi kurulabilir bence de. Yani bireyselleşme yavaş yavaş Lale Devri ile birlikte aslında bizim sosyolojimize giriyor diyebiliriz. Bu anlamda Hattatların imza atma geleneğinin de bu yüzyılla bağlantılı bir şekilde hareket etmesinin bir bağlantısı olmalı bence de. Yani bireyselleşme artınca Hattatların yazdığı eserleri imza atmasında
Bir de
da bir
galiba
artış
şey
söz
var.
konusu.
Ben hani bunu bilmiyorum tam olarak da sadece akıl yürütüyorum. Hani Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde geçen kalemle ilgili ayeti kerimeler var ve hani kaleme and olsun diye giriyor Kur'an'da bazı ayetler ve gene İslami tasavvuf inancına göre önce kalem yaratılıyor ki o yazsın her şeyi diye. Haliyle hani en büyük yazan, en büyük yazıcı Allah olduğu için onun yanında pek adlarını yazmak istememiş olabilirler. Yani bu benim kendi düşüncem. Bunu senin anlattıklarından çıkartarak söyledim ben. Ve tabii işin tasavvufi boyutunu düşününce de böyle bir etki olabilir diye düşünüyorum.
Tabii evet, yani bazı istisnaları var ama bunun, yani daha erken dönemde imza atan, kitabelere imza atanlar da var. Daha geç devirde imza atmayanlar da var. Yani biraz girift bir ilişki aslında bu.
Ben buradan yavaş yavaş da birkaç kişi daha var. Bunlardan belki de en önemlisi Mustafa Ragıp galiba. Öyle değil mi?
Kesinlikle Mustafa
Hatta şey
Rakım.
diyebiliyorum ben, o dönemin Padişahı Sultan 3. Mustafa onun mürekkep okkasını tutuyormuş yani. Öyle bir saygı gösteriyormuş.
Evet, yani hattatlara genellikle bu tür saygılar gösterilir, büyük hattatlara özellikle. Mustafa Rakım da bu anlamda Şeyh Hamdullah nasıl Osmanlı hat sanatı ekolünün başlatıcısı ve bir kırılma noktasını temsil ediyorsa, Mustafa Rakım aynı şekilde bir kırılmayı temsil ediyor, bir devrim yaratıyor adeta. Çünkü kendisinden önce Sülüs yazı biraz daha güçsüz, biraz daha pasif bir özelliğe sahip. Yani bunları görsel olarak karşılaştırarak tabii anlatmak lazım. Sadece sözel olarak bunları ifade etmek zorundayız burada. Fakat Mustafa Rakım'la birlikte çok daha güçlü, çok daha mağrur bir şekle kavuşuyor. Hat sanatımız bir noktaya daha temas edip hattatlar bahsini kapatmak istiyorum ve
Lütfen.
kitabeler ve mekanlar arasına
Ya bu çok
sıra.
önemli çünkü galiba her yazı her mekanda kullanılmıyor. Doğru değil mi?
Tabii her yazı her mekanda kullanılmaz.
Valla böyle sözünü kesmiş gibi oldum. Tam yerinde Oktay'ın ama hiç merak etmeyin. Bölüm devam ediyor. Birkaç gün sonra hemen yeni bölümle beraber keyifli bir dinlemeyi size şimdiden diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıklı kalın.